Çınaraltı. Hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Şu anda frekansınız TGRT FM ve programınız Çınaraltı. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, 1911 yılının 22 Ağustos günüydü. Paris'te meşhur Louvre Müzesi'nin salonuna ellerinde fırçalarıyla, boyalarıyla giren ressam Louis Baron'un düşüncesi yapmaya aklına koyduğu yeni bir tablodaydı. Güzel bir Parisli kadının Leonardo da Vinci'nin ölümsüz eseri La Gioconda'yı, yani Mona Lisa'yı hayranlıkla seyrederken resmini yapacaktı. Ama salona girdiği zaman tablonun her zaman yerinde olmadığını gördü. Görevlilerin şefine sorduğunda herhalde reprodüksiyonunu yapmak için fotoğraf stüdyosuna götürmüşlerdir. 1-2 saate kalmaz getirirler cevabını aldı. Bir saat geçti, bir saat daha geçti. La Joconde görülmedi. Sorulduğu zaman da fotoğraf stüdyosunda olmadığı öğrenildi. Müze sorumlusu Bay Bennett'e haber verildi. Onun da bu konuda hiçbir bilgisi yoktu. O sıralarda bir merdivenin altında meşhur tablonun atılmış çerçevesini buldular sevgili dinleyiciler. Bütün müzede panik havası işte o andan itibaren esmeye başladı. Hiç kimsenin meşhur tablonun çalındığına dair en küçük bir şüphesi bile yoktu. Herkesin gözünün önünde çalmışlardı Da Vinci'nin meşhur La Joconde'unu. Dujardin Beaumetz'in atlayıp müzeye gelmesi fazla uzun sürmedi. Arkasından da polis müdürü bitiverdi. İlk iş olarak müze ve bahçedeki ziyaretçilerin dışarıya çıkartılmaması istendi. Ama boşuna. Hemen tahkikata başlandı. Sabahleyin saat 7'ye doğru üzerinde işçi tulumu olan bir duvarcı ustasının müzenin kapılarından birini içerideki bir görevliye açtırdığı öğrenilmişti. Adam dışarıdaki duvarcıyı müzenin tamir ve bakım işlerinde çalışan işçilerden biri sanmış olmalıydı ki kapıyı açmakta mahsur görmemişti. Daha sonra da temiz giyinmiş birinin koltuğunun altında beyaz bir beze sarılı dört köşe tabloya benzeyen bir şeyle tüleriye doğru uzaklaştığını görenler olmuştu. Yoksa bu adam sabahleyin müze kapısını açtırıp da içeriye giren o sahte duvar ustası mıydı? Polis vakit geçirmeden müzede çalışmakta ve daha önce çalışmış olan 257 kişinin parmak izlerini aldı. Bunların arasında müzenin baş sorumlusu Bay Homolinki de vardı. Ama bu teşebbüs hırsızın yakalanmasına imkan vermediği gibi bir ipucu da ortaya çıkmasını sağlamadı. La Joconde'un çalınmasıyla bütün Paris heyecan içinde çalkalanıyordu sevgili dinleyiciler. Gazetelerin her biri olaya kendince bir ışık tutmak maksadıyla bir takım faraziyeleri ileri sürmeye başladılar. Bunların birine göre La Joconde aşık bir ruh hastası, bir manyak çaldı. Bir başkasına göre hırsız meşhur tablonun kopyasını çıkartmak için çalmıştı, sonra getirip iade edecekti. Bir üçüncü fikirde tablonun başına gelen bu felaket asıl felaketin yanında hiç kalıyordu. Çünkü tahta üzerine yapılmış olan bu eser belki de sapıkçasına yakılmış çoktan kül olmuştu. Meşhur İllüstrasyon dergisi tabloyu idarehaneye getirecek olan kimseye 40 bin altın frank ödeyeceğini ilan etti. Ve ilave etti. Gerekirse getirenin kişiliği gizlenebilir diye. Ama aradan günler geçtiği halde ne gelen oldu ne de bir haber getiren. Fransa Kralı 1. François'nın Leonardo da Vinci'den Floransalı ressamdan 40 bin ekü sayarak satın aldığı bu portre sırayla Fontainebleau, Versailles ve en sonra da Tüleri saraylarını süslemişti. Sonra da müze haline getirilen Louvre Sarayı'nda teşhir edilmeye başlanmıştı. bir süre sonra Stuttgart Müzesi'nde bulunan kopyanın da sırra kadem basması hadiseyi daha da karışık bir hale soktu. Bu belki polisi şaşırtmak için ustaca düzenlenmiş olan bir planın bir başka safhasıydı. Bir karikatüristin elinde yan kesicilere dikkat yazılı bir yafta tutan La Joconde deseni de işin şakasıydı. Müzenin baş sorumlusu olan Homol ise kendisine emanet edilen sanat eserlerini yeterince titizlikle koruyamadığı gerekçesiyle çoktan işinden uzaklaştırılmıştı. Ama hadise yavaş yavaş heyecanını kaybetti. La Joconde unutuldu, meşhur tablonun yeri doldurulamadı. ...1913 yılının sonlarına doğruydu sevgili dinleyiciler. Hadisenin üzerinden 2 yıldan biraz fazla bir müddet geçmişti. Floransa'da Alfredo Geri adında bir antikacı gazetelere eski tablolar almak istediğini bildiren ilanlar vermişti. Bu antikacı Paris'ten bir mektup aldı. Gönderen Leonardo Vincenzo adında biriydi. Ama bu adın gerçek olmayıp müstahar isim olduğu anlaşılıyordu. Mektupta La Joconde'un kendisinde olduğunu bildiriyor ve Leonardo da Vinci'nin ülkesine dönmesi maksadı ve şartıyla onu İtalya'da satmaya hazır olduğunu bildiriyordu. Antikacı önce bu tablonun sahte olabileceğini düşündü ve cevap yazmak istemedi. Ama sonra fikir değiştirdi. Çok geçmeden aynı Leonardo Vincenzo bir mektup daha yolladı bu antikacıya. Adam Floransa'ya geldiğini bildiriyordu. Bir otelde buluşmayı kararlaştırdılar. İkinci sınıf, gösterişsiz, gözlerden uzak bir oteldi. Odada antikacıyı esmer, zayıf, bıyıklı, gösterişsiz bir adam karşıladı. Elindeki özel olarak yapılmış sandığı açıp içinden bir sürü eski elbise çıkarttıktan sonra altındaki hususi kapağı kaldırdıktan sonra işte La Joconde'u gümrükten ancak bu şekilde geçirebildim diyerek çalınan tabloyu ortaya koydu. Ben de dedi sizin gibi İtalyanım ve 500 bin frank karşılığında La Joconde'u Uffizi Müzesi'ne bırakmakla mutlu olacağım dedi. Antikacı gözleriyle böyle tabloyu yer gibi inceledi. Gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamaya çalıştı. İçinden eğer diyordu gerçek La Joconde değilse bile çok güzel bir kopyası diyordu. Bıyıklı adam antikacının son tereddütlerini de yok etmek için tablonun arka tarafındaki Louvre Müzesi'nin hususi damgasını, mührünü gösterdi. Antikacı geri sonunda bakın dostum demek zorunda kaldı. Çok mühim bir işin içindeyiz. Böyle bir alışverişe tek başıma karar vermem mümkün değil. Yarın tekrar buluşalım. Bu sefer yanımda Uffizi Müzesi'nin müdürüyle geleceğim. Ama antikacının otelden çıkar çıkmaz da ilk işi polise koşmak oldu sevgili dinleyiciler. Ertesi sabah adamı kaldığı otelin odasında kıskıvrak yakalamaları hiç de zor olmadı. Hiçbir karşı koymaya, mukavemete uğramadan, karşılaşmadan onu tevkif ettiler. Adamın gerçek adı Vincenzo Perugia'ydı. 32 yaşındaydı ve boyacılık yapıyordu. Louvre Müzesi'nden bu meşhur tabloyu sırf vatanseverlik duygularının tesiri altında çaldığını söylüyordu ve bütün teferruatıyla her şeyi anlatıyordu. Evet, vatanseverlik duygusuyla La Joconde'u çalan adam, duvarcı işçisi kılığında müzeye giren adamın ta kendisiydi. Sarayın tamirinde uzun süre çalıştığı için Louvre'un bütün köşesini, bucağını çok iyi biliyordu. Kapıyı kolayca açtırmıştı, kimsenin olmamasından yararlanarak tabloyu yerinden indirmiş, sonra da beyaz gömleğine sarıp koltuğunun altına sıkıştırarak dışarıya çıkartmıştı. Onu kaldığı odasına götürüp 2 yıl saklamıştı sevgili dinleyiciler. En ilgi çekici yanı, müzede daha önce çalışanlarla beraber onun da polis tarafından sorguya çekilmiş olmasıydı. Bir komiser evine kadar gidip baskın vermişti ama bir masanın üzerinde duran üstü örtülü tabloyu fark etmemişti bile. Daha da garibi, polisin konuşmalarını zapt ettiği kağıdı bu tablonun üzerinde tutmuş olması idi. İtalya bu sanat eserini kendi eliyle Fransa'ya iade ederek bir dostluk gösterisine bulundu. Vincenzo Perugia ise İtalyan mahkemesi tarafından 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Ki böyle durumlarda verilebilecek en hafif cezaydı. Hadiseyi meydana çıkaran antikacı da Fransa tarafından 25 bin altın franklık bir mükafatla mükafatlandırıldı. Ama antikacı bu miktarı çok az bulup mahkemeye verdi, ancak neticede kaybetti. 1 Ocak 1914 günü La Joconde getirilip parlak bir merasimle Louvre Müzesi'ndeki yerine yerleştirildi. Bu meşhur tabloyu çalıp 2 yıl evinde gizleyen hırsız Vincenzo Perugia'nın ise hapisten çıktıktan sonra kısa bir süre sonra yine Fransa'ya gidip zaman zaman yine onu seyrettiği görüldü. 1947 yılında Fransa'nın güneyinde sessiz sedasız öldüğü zaman bu hırsız, onun bir zamanlar Leonardo da Vinci'nin meşhur eserinin hırsızı olduğunu hatırlayan kimse kalmamıştı. Bu ünlü tabloyu yaptığı sıralarda Leonardo da Vinci 50 yaşlarında de sevgili dinleyiciler ve sanatının zirvesine çıkmış bulunuyordu. Bir gün şehrin ileri gelenlerinden hakim Francesco di Bartolomeo del Giacondo geldi. Kısa bir süre önce kızını kaybetmiş olan eşi Mona Lisa'nın bir portresini yapmasını istedi. Ressam önce pek istekli görünmedi ama kadını gördükten sonra kabul etti. Çünkü genç kadının tebessümünün tesirinde kalmıştı. 24 yaşındaki kadın o devirde moda olan narin çizgili, dar omuzlu, zayıf kadın tipinin aksine tombuldu. Yüzü yuvarlak olduktan başka krem sürmüş gibi de pırıl pırıl parlıyordu. Ressam yumuşak ışıklı bir dekor hazırladı. Kadını bir koltukta, kolu koltuğun koluna dayalı dimdik oturttu. Sıkılmasın diye de çalgıcılar tutup şarkılar söyletti. Soytarılar tutup onu eğlendirmeye çalıştı. Mona Lisa bir yıl poz verdi. Ama bir gün ressam artık gelmenize gerek kalmadı dedi. Demek portrem bitti diye sorunca hayır, aksine yapmaya daha yeni başlıyorum cevabını verdi. Kadının o esrarlı tebessümünde sonsuz gerçeğin aksini yansımasını keşfetmişti. Artık modele ihtiyacı yoktu. Mona Lisa del Giaconda hakkında bilinenler bunlardan ibaret sevgili dinleyiciler. Genç kadından bundan böyle Giaconda ya da Fransızların dediği gibi La Joconde diye söz edilecekti. Fransa kralı 1. François'nın 4000 altın krona aldığı bu portre, Floransalı hukukçunun dürüst eşinin çehresi değil, Leonardo'nun ortaya çıkarttığı isimsiz, ideal bir güzellik sembolü kabul ediliyor. İtalyan sanat tarihçisi Angelo Conti, La Joconde'un tebessümünün aynı zamanda müşfik ve kötü ahlaklı, zalim ve merhametli, zarif ve kedi ifadeli olduğunu söylemiştir. Çoğu kimselere göre La Joconde hamile bir kadının ifadesidir. Kimilerine göre durgun bir suya taş attıktan sonra insanın yüzünün aldığı hali yansıtmaktadır. Bazı kimselere göre portrenin alt kısmı bir kadının, üst kısmı ise bir erkeğin yüzüdür ve o da Leonardo da Vinci'nin kendisidir. Louvre'a gelen ziyaretçilerin başka bütün tablolar hakkında tenkitler ileri sürmesine rağmen Mona Lisa'nın karşısında susmalarının sebebi bu olsa gerek. Sevgili dinleyiciler, anne babaların çocuklarda en çok mücadele ettiği şeylerden bir tanesi de sol elle yemek yeme veya sol elini yaptığı işlerde kullanmak. Evet, dünyadaki insanların büyük çoğunluğu gündelik işlerde daha çok sağ elini kullanır. Sol eliyle çok kimse yemek yiyemez, yazı yazamaz, hatta en basit bir şeyi bile alıp yerine koyamaz. Evet, Türk İslam kültüründe zaten iyi işlerin sağ elle yapılması, kerih işlerin sol elle yapılması, burun temizlemek gibi tavsiye edilmektedir. Ancak tarihte çok meşhur solaklar da var. Bu solaklık acaba ırsi mi, değil mi?
tıp bu konuyu öteden beri tartışıyor duruyor. Kimine göre kalıcı değil, kısa bir çabadan sonra insanlar bu solaklıktan kurtulabilir, normal olabilir. Kimine göre solaklık insan tabiatıyla, fizyonomisiyle ilgilidir. Solakların işte beyinleri terstir. Onun için bu şekilde hareket etmektedirler ve dolayısıyla solakları fazla üzerine gitmemek gerekir. Her ne olursa olsun, yani bu solaklığın ırsi olup olmadığı, düzeltilip düzeltilemeyeceği düşünüle dursun, dünya ünlü solaklarla dolup taşıyor tarih boyunca. Mesela bu ünlü solaklar arasında kimler yok ki? Mesela devlet adamları içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanlarından Gerald Ford solaktı. Yine eski başkanlardan James Garfield, yine eski başkanlardan ve İkinci Dünya Savaşı'nın önde gelen kişilerinden Harry Truman solaktı. İngiliz tarihinin meşhur kahramanlarından Trafalgar Savaşı'nın unutulmaz kahramanı İngiliz Amiral Nelson, Horatio Nelson solaktı. Yine İngiliz krallarından İkinci George ve Roma İmparatoru meşhur Tiberius solaktı. Bunlar devlet adamı olan meşhur solaklar. Müzisyenlerde ve oyuncularda da solaklar çok. Meşhur Alman besteci Carl Philipp Emanuel Bach solaktı. Yine sinema tarihinin en meşhurlarından oyuncu, senaryo yazarı, besteci ve yönetmen Charlie Chaplin, ki biz bunu Charlo adıyla biliyoruz. Badem bıyığı, melon şapkası, sarsak hareketleriyle meşhur komedyen Charlie Chaplin solaktı. Yine meşhur sinema oyuncularından Oscar mükafatı almış olan sinema oyuncusu Olivier de Havilland, şarkıcı ve sinema oyuncusu Judy Garland, bu Judy Garland meşhur Liza Minnelli'nin annesidir. Bunlar solaktı. Yine müzikal filmlerde unutulmaz roller üstlenmiş olan Betty Grable, İngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu Rex Harrison, karakter oyuncusu Rex Harrison, işte ince bıyığıyla, bunlar solaktı. Yine meşhur oyuncu ve komedyen Danny Kaye solaktı. Vaktiyle Üç Ahbap Çavuşlar adıyla ülkemizde tanınan komedyenlerden Arşak Palabıyıkyan, bunlardan bir tanesinin adı bu, bunu oynayan Harpo Marx solaktı. Meşhur Beatles müzik topluluğunun şarkıcısı ve bestecisi Paul McCartney solaktı. Sarışın, süzgün fakat çapkın bakışlı sinema yıldızı Kim Novak solaktı. Yine Amerika'nın çağdaş bestecilerinden Cole Porter solaktı. Bir zamandan İngiltere'yi ayağa kaldırıp hükümetler devirmiş Cole Girl Mandy Rice Davis solaktı. Yine İngiliz sinema oyuncularından Terence Stamp birer solaktı. Evet, sadece devlet adamları ve oyuncular arasında değil, güzel sanatlarda, edebiyatta da solaklarda iş var sevgili dinleyiciler. Meşhur İtalyan ressam, heykeltıraş ve kaşif Leonardo da Vinci solaktı. Yine gelmiş geçmiş en büyük heykeltıraşlardan Michelangelo yine solaktı. Thomas Carlyle, İskoçyalı deneme yazarı, tarihçi Thomas Carlyle solaktı. Ancak Thomas Carlyle daha sonra solaklığı terk etti, sağ elini kullanmaya başladı. Evet, sporcularda da solaklar var. Amerikalı meşhur tenisçi Jimmy Connors solaktı. Yine dünya ağır siklet boks şampiyonu Amerikalı boksör James Corbett solaktı. Yine Amerikalı beyzbolcu Babe Ruth solaktı. Bilim adamlarında da solaklar var. Meşhur Fransız antropolojist ve toplumsal suç kriminoloji uzmanı Alphonse Bertillon solaktı. Ve ilginç bir solak var sevgili dinleyiciler. Dünyanın en acımasız katillerinden karın deşen Jack de bir solaktı. Geçen yüzyılda İngiltere'de dehşet saçmış bir katil, kurbanlarının karnını yararak öldüren ve bu sebeple karın deşen Jack diye bilinen ve daha sonra bir türlü ele geçmeyen ve bu şekilde ölen, kim olduğu da bilinmeyen bu meşhur katil de bir solaktı. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik ve Bir Çınaraltı programı da burada sona eriyor. Haftaya
Tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.